Ayrım 55, sayfa 485. Mesuliyetler. Üç kişi yolculuğa çıktığında birine amir tayin etmelerini isteyen Ebu Davud Cihat 80/2609 İslam, aileyi de lidersiz bırakmamıştır. Erkekler güç ve kuvvet yönünden daha ileri olduğundan Cenab-ı Hak ailenin sorumluluğunu birinci derecede onlara yüklemiştir. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: erkekler kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. Saliha kadınlar itaatkardır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi kimse görmese de namuslarını muhafaza ederler. Nisa 34. Bu ayeti kerime bir taraftan erkeklerin hakimiyetini, diğer taraftan da kadınların kıymet ve faziletini haber veriyor. Ayeti kerimede erkeklerin sıfatı olarak zikredilen kavvam kelimesi, kadınların bütün ihtiyaçlarını karşılayan, onları zarar ve sıkıntılardan koruyan, evin dışındaki ağır işleri yapan şeklinde tefsir edilmiştir. Bununla birlikte hanımlarını eğiten ve gerek Allah için gerek kendi şahısları için yapmaları gereken hususlarda onların elinden tutan, işlerini takip eden diye de anlaşılmıştır. Lakin erkeğin hakim olması eşine tahakküm etme şeklinde değil, onu himaye ve koruma tarzındadır. Mutlak değil, kayıtlı ve şartlıdır. Erkeğin kadının hak ve hukukunu gözetmesi, ona her hususta yardımcı olması gerekir. Peygamber Efendimizin hanımlarına nasıl muamele ettiğini İslam ve kadın kısmında zikretmiştik. Müslüman bir erkek de hanımına aynen Resulullah gibi davranmalı, ailesine muhabbet beslemeli, değer vermeli, ev işlerinde yardımcı olmalı ve ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Resulullah, kişinin geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi ona günah olarak yeter buyurmuştur. Müslim, Zekat 40, Ebu Davud, Zekat 45. Şunu unutmamalıdır ki, Müslüman kadınlar bilerek veya bilmeyerek erkeğinde Peygamber Efendimizin o güzel vasıflarının izlerini ararlar. Bulabildikleri nispette mesut, bulamadıkları nispette bedbaht olurlar. Aile reisi erkek olmakla birlikte, bu müessesenin işleyişinde ve muhafazasında kadının da bir kısım vazifelerinin olduğu unutulmamalıdır. Zira yuva müşterektir ve ona dair hak ve vazifeler de müşterektir. Dolayısıyla İslam erkeğin üstlendiği bu mesuliyetlere mukabil kadının da kocasına itaat etmesini istemiş ve bu itaati ibadet saymıştır. Erkek vazifelerini yapar, ailesine karşı güzel davranır, kadın da ona karşı gereken muhabbet, hürmet ve itaati gösterirse aile için nizam ve ahenk sağlanmış olur. Haklar. Ailede babanın, annenin ve çocukların birbirleri üzerinde hakları vardır. Baba, hanımının ve çocuklarının her türlü eğitim ve gelişimiyle ilgilenmeli, ihtiyaçlarını helalinden temin ederek onları ahirete hazırlamalıdır. Anne, kocasına karşı vazifelerinde hassas davranmalı, evine ve çocuklarına sahip çıkmalıdır. Akıllı, feraset sahibi, sabırlı ve kanaat ehli olmalı, israftan kaçınmalıdır. Anne baba, çocuklarına karşı adaletli davranmalı, ayrımcılık yapmamalıdır. Çocuklar da anne babalarına karşı son derece hürmet ve muhabbet hisleriyle dolu olmalı, onlara itaat ederek hizmetlerinde kusur göstermemelidirler. Babanın temin edeceği mesken, ister kira, ister mülkiyet şeklinde olsun, aile fertlerini rahatça barındırabilecek genişlikte ve mümkün olduğu kadar iyi bir semt ve güzel komşular arasında olmalıdır. Anne baba, aile içinde affedici ve uysal olmalı, muhabbet, şefkat ve merhamet hislerini önde tutmalıdır. Biri kızgınlıkla herhangi bir yemin edip de sonra onun hayır olmadığını anladığında hemen bundan vazgeçip kefaret vermelidir. Resulullah şöyle buyurur: ben Allah diler de vallahi diye bir hususta yemin ederim, sonra ondan daha hayırlısını görür, yeminimin kefaretini verip daha hayırlı olanı yaparım. Buhari, Eyman 1, Kefaret 10, Müslim, Eyman 7. Böyle davranmayarak kişinin ailesi hakkındaki yeminini ısrarla sürdürmesi, onu Allah katında kefaret vermesinden daha günahkar yapar. Buhari, Eyman 1, Müslim, Eyman 26. Allah Resulü, kocalarının hakkını ifa eden kadınlara şu müjdeyi vermiştir. Kocası, kendisinden memnun olduğu halde ölen kadın cennete girer. Tirmizi, Rada 10 bölü 1161, İbn-i Mace, Nikah 4. Anne baba üzerinde evlatların da hakkı vardır. İbni Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı kullarını ebrar diye isimlendirmiştir. Çünkü onlar hem baba ve annelerine hem de çocuklarına iyilik ve ihsanda bulunmuşlardır. Anne babanın senin üzerinde hakları olduğu gibi aynı şekilde çocuğunun da senin üzerinde hakkı vardır. Heysemi 8-268. Cenab-ı Hak aileye bir yavru lütfettiğinde sağ kulağına ezan, sol kulağına da kâmet okuyarak ona güzel bir isim vermek anne babanın başta gelen vazifesidir. Ebu Davud, Edep 61-106-107. Durumu müsait olanlar doğumdan bir hafta sonra Allah'a şükür için akika kurbanı kesmeli, çocuğu tıraş ederek saçlarının ağırlığınca gümüşü fakirlere infak etmelidir. Buhari, Akika 1-2, Muvatta, Akika 2-3. Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 2, 417 ila 428. HTTP, www.islamiyayınlar.net, Content View, 184/8. Bu anlatılanlar zaviyesinden bakıldığında, İslam'da kadınların erkeklere esir olduğu yönündeki iddiaların tamamen yanlış olduğu görülür. Zira İslam'da kadın erkekten daha rahat bir hayat yaşamaktadır. Erkek, kadının nafakasını teminle mükellef kılınırken, kadın bundan muaf tutulmuş, bunun yerine kadına en zevkli bir vazife olarak çocuk terbiyesi verilmiştir. Bugün kadın hürriyeti diye ortaya atılan şeyler kadınların ancak sefalete düşmesine yol açmıştır. İslam ise onların iffet ve namuslarını korumakta, şeref ve haysiyetlerini muhafaza altına almaktadır. 7. Anne baba hakkı. İslam'a göre Allah'a ve Resulüne muhabbet ve itaatten sonra ana babaya muhabbet ve itaat gelir. Zira anne ve babalarımız yokluktan varlık alemine çıkmamıza sebep olmuş, bizi büyütüp yetiştirmişlerdir. Dolayısıyla anne ve babaların evlatları üzerindeki hakları hesaba gelmeyecek kadar çoktur. Cenab-ı Hak kendi haklarından sonra anne babaya iyi ve güzel davranmayı zikrederek şöyle emreder. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve maliki bulunduğunuz kimselere iyi davranın. Nisa 36. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını vasiyet ettik. Çünkü annesi onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana sonra da ana babaya şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş ancak banadır. Lokman 14. Peygamber Efendimizin anne babasına ve diğer akrabalarına hürmetini gösteren şu hadise bizim için ne güzel bir numunedir. Resulullah bir gün otururken süt babası gelmişti. Efendimiz hemen ona hürmet ederek elbisesinin bir kısmını yere serdi ve onu üzerine oturttu. Az sonra süt annesi geldi. Allah Resulü annesi için de elbisesinin diğer tarafını serdi. O da elbisesinin üzerine oturdu. Biraz sonra süt kardeşi geldi. Resulullah onun için de ayağa kalktı ve onu da önüne oturttu. Ebu Davud, Edep 119-120/5145. Bir şahıs Peygamber Efendimiz'e gelerek kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sormuştu. Resulullah annen buyurdu. O sahabi ondan sonra kimdir diye sordu. Efendimiz annen buyurdu. Sahabi tekrar ondan sonra kim gelir diye sordu. Allah Resulü yine annen buyurdu. Sahabi tekrar sonra kim gelir diye sorunca Resul-i Ekrem Efendimiz bu sefer baban cevabını verdi. Buhari, Edep 2, Müslim 1-1. Diğer bir rivayete göre Annen, sonra annen, daha sonra yine annen, sonra baban, sonra da sana en yakın olan akrabaların buyurmuştur. Müslim 1-2. Yine bir gün Peygamber Efendimizin yanına bir kişi gelmişti. Beraberinde yaşlı bir zat vardı. Allah Resulü, ey filan yanındaki kimdir diye sordu. O kişi, babamdır cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şu ikazı yaptı. Onun önünde yürüme, ondan evvel oturma, onu ismiyle çağırma ve ona hakaret ettirme. Heysemi 8-137. Bir kimse başkasının babasına hakaret eder veya kötü davranırsa o da bunun babasına aynısını yapar. Böylece evlat kendi babasına kötülük etmiş olur. Cenab-ı Hak kendi rızasını ana babanın rızasına bağlamıştır. Resulullah Efendimiz şöyle haber verir. Allah Teala'nın rızası anne ve babayı hoşnut ederek kazanılır. Allah Teala'nın gazabı anne ve babayı öfkelendirmek suretiyle celbedilir. Tirmizi 1/3/1899. Evlatların bir işi yaparken anne babalarının izin ve rızasını alması onları son derece memnun eder. Bu sebeple Resulullah Müslümanların böyle davranmasını istemektedir. Ashab-ı kiramdan bir zat Yemen'den hicret ederek Medine-i Münevvere'ye Efendimizin huzuruna gelmiş ve cihada katılmak üzere ondan izin istemişti. Allah Resulü ile aralarında şöyle bir konuşma geçti. Yemen'de kimsen var mı? Annem babam var ya Resulullah. Onlar sana izin verdiler mi? Hayır, vermediler. Haydi Yemen'e git, onlardan izin iste. İzin verirlerse gel, cihad et. Vermezlerse anneni babanı memnun etmeye çalış. Ebu Davud, Cihad, 31/2530. Yine bir sahabi Allah Resulü'nün huzuruna gelmiş ve anne ve babamı geride ağlar durumda bıraktım ve hicret etmek üzere sana biat etmeye geldim demişti. Resulullah Efendimiz bu zata şu manidar cevabı verdi. Hemen onların yanına dön, onları ağlattığın gibi yüzlerini tekrar güldür. Ebu Davud, Cihad, 31/2528, Nesai, Biat, 10. Peygamber Efendimizin şu müjde ve duası bir mümin için ne büyük bir ganimettir. Anne babasına iyilik edene ne mutlu. Allah Teala onun ömrünü ziyadeleştirsin. Heysemi 8-137. Çocuklar anne babalarına karşı hürmet, itaat ve gerekli hizmetlerle mükelleftirler. Eğer farklı yerlerde ya da muhtelif şehirlerde yaşıyorlarsa anne babalarını ziyaret edip gönüllerini almalı, dualarını istemelidirler. Bilhassa yaşlandıkları zaman onlara hizmet, güzel söz ve ikram evlatların en büyük vefa borcudur. Yüce Rabbimiz evlatların anne babalarına karşı en ufak bir memnuniyetsizlik göstermesine bile müsaade etmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Rabbin yalnız kendisine ibadet etmenizi ve ana babaya iyilikte bulunmayı emretmiştir. Eğer ikisinden biri veya her ikisi senin yanındayken ihtiyarlayacak olursa onlara karşı öf bile deme, onları azarlama. İkisine de hep tatlı söz söyle. Onlara rahmet ve alçak gönüllülük kanatlarını ger ve Rabbim küçükken beni merhametle yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet eyle de. İsra 23-24. Zübeyr ayetin onlara rahmet ve alçak gönüllülük kanatlarını ger kısmını şöyle tefsir etmiştir. Onların sevdiği ve istediği hiçbir şeyi yerine getirmekten kaçınma. Buhari El Edebül Müfret No 9. Ebu Hüreyre Zülhüleyfe'de otururdu. Evinden çıkıp gideceği zaman annesinin kapısında durur ve "Anneciğim, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun." diye seslenirdi. Annesi, "Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin de üzerine olsun yavrum." karşılığını verirdi. Sonra Ebu Hüreyre, "Beni küçükken şefkatle büyütüp yetiştirdiğin gibi Allah da sana merhamet eylesin." derdi. Annesi de, "Bana yaşlılığımda iyilik ve ihsanda bulunduğun gibi Allah da sana merhamet eylesin. Seni hayırla mükafatlandırsın ve senden razı olsun." cevabını verirdi. Ebu Hüreyre Hazretleri evine döndüğü zaman da aynı şeyleri yapardı. Buhari El Edebül Müfret No 12-14. Anne babaya hizmet etmek. Anne babaya hizmette bulunmak çok faziletli bir ameli salihtir. Ebu Hasan Harakani Hazretleri şöyle anlatır. İki kardeş vardı, bir de anaları. Her gece nöbetleşe, biri annelerinin hizmetiyle, diğeri de Allah'a ibadetle meşgul olurdu. İbadetle meşgul olan kardeş halinden memnundu. Kardeşine, bu gece ibadet hakkından benim için feragat eder misin? Dedi. O da, peki öyle olsun, dedi. O gece ibadet eden kardeş, başını secdeye koydu, bir rüya gördü. Bir ses, kardeşini affettik, seni de onun hatırı için bağışladık, dedi. O, ama ben Allah'a ibadette, o ise annemin hizmetinde bulunuyor. Ben onun ameli sayesinde mi bağışlanıyorum, dedi. Ses, evet öyle, zira senin yapmış olduğun ibadete Allah'ın ihtiyacı yok. Halbuki kardeşinin yaptığı işe annenin zaruri ihtiyacı var, dedi. Feridüddin Attar, Tezkiretül Evliya 2-250. Anne babalarına hizmet ederek çokça sevap kazanma fırsatını kaçıran kişiler büyük bir hüsran içindedirler. Nitekim Resulullah tehdit ve ikaz mahiyetinde şöyle buyurmuştur. Anne ve babasına veya onlardan sadece birine yaşlılık günlerinde yetişip de cennete giremeyen kimse perişan olsun, perişan olsun, perişan olsun. Müslim 1-9-10. Resulullah kıyamet gününde Allah Teala'nın anne ve babasına itaatsizlik eden kimselerin yüzüne bakmayacağını ve onların cennete giremeyeceğini haber vermektedir. Nesai Zekat 69. Cenab-ı Hak anne baba gayrimüslim bile olsa onlarla dünyada iyi geçinmeyi, emirlerine itaat edip her isteklerini yerine getirmeyi, sadece Allah'a ortak koşmaya ve günah işlemeye zorladıkları takdirde sözlerini dinlememeyi emreder. Lokman 15. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma diyor ki, İslam'ı kabul etmemiş olan annem Resulullah zamanında yanıma gelmişti. Peygamber Efendimizin görüşünü almak için, annem beni özleyip gelmiş, ona iyi davranıp kendisiyle ilgileneyim mi diye sordum. Resulullah, evet annene iyi davran buyurdu. Buhari, Hibe 29, Edep 7-8, Müslim, Zekat 50. Ebeveynlerine karşı kötülük yapan ve kırıcı davrananların nihayette kendi evlatları tarafından aynı muameleye tabi tutulduğu çok sık rastlanan ibret manzaralarından biridir. Anne babanın duası makbuldür. Onların hayır dualarını almaya gayret etmeli, beddualarından da sakınmalıdır. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur. Makbul olduğunda şüphe bulunmayan üç dua vardır. Babanın çocuğuna duası, misafirin ve mazlumun duası. Ebu Davud, Vitr 29/1536. Tirmizi 1/7/1905. Babanın oğluna duası, peygamberin ümmetine duası gibidir. Suyuti 2/12/4199. Annenin duası ise babanınkinden daha tesirlidir. Bu yüzden hadiste zikredilmeye ihtiyaç hissedilmemiştir. Anne baba vefat ettikten sonra evlatları vefakar davranmalı, arkalarından hayırlı ameller işlemeli, onların akraba ve dostlarına sahip çıkmalıdırlar. Peygamber Efendimiz'e, ya Resulullah, annemle babam öldükten sonra onlara yapabileceğim bir iyilik var mı diye sorulduğunda, evet, onlara dua ve istiğfarda bulunursun, vasiyetlerini yerine getirirsin, akrabalarını koruyup gözetirsin, dostlarına da ikramda bulunursun buyurmuştur. Ebu Davud, Edep 119-120/5142, İbn-i Mace, Edep 2. Sad bin Ubade'nin annesi vefat etmişti. Efendimiz'e gelerek, ey Allah'ın Resulü, yanında bulunmadığım bir sırada annem vefat etmiş, onun adına sadaka versem kendisine bir faydası dokunur mu diye sordu. Allah Resulü, evet buyurdu. Bunun üzerine Sad, ey Allah'ın Resulü, siz de şahit olunuz ki meyve bahçemi annem adına tasadduk ediyorum dedi. Buhari, Vesaya 15. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, Mekke'ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Deveye binmekten usandığı zaman üzerinde istirahat edeceği bir merkebiyle başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün merkebinin üzerinde dinlenirken bir bedeviye rastladı. Ona, sen falan oğlu falan değil misin diye sordu. O şahıs evet deyince merkebini ona verdi ve buna bin dedi. Sarığını da uzatarak bunu da başına sar dedi. Arkadaşlarından biri, Allah seni affetsin. Üzerinde dinlendiğin merkeple başına sardığın sarığı şu bedeviye verdin. Halbuki onlar daha az bir şeyle memnun olurlar deyince Abdullah şunları söyledi. Ben Peygamber Efendimiz'i iyiliklerin en değerlisi insanın babası öldükten sonra baba dostunun ailesini kollayıp gözetmesidir buyururken işittim. Bu zatın babası babam Hazreti Ömer'in dostuydu. Müslim 1, 11-13, Ebu Davud, Edep 120. Osman Nuri Topbaş, Faziletler Medeniyeti 2, 403-416 ila HTTP Faziletler Medeniyeti 2 Darül Erkam Altinoluk.com 8. İslam ve Cihat. A. Cihadın manası ve çeşitleri. Cihat, sıkıntı, zahmet, güç, çaba ve gayret sarf etmek, bir işi başarmak için elden gelen bütün imkanları kullanmak manalarındaki cehd kökünden gelir. Bir kişi ya da toplumun yüksek bir gayeye ulaşabilmek için maddi ve manevi bütün gücünü iyi niyetle Allah yolunda kullanması demektir. O halde kişinin nefsini tezkiye ve terbiye ile uğraşması, Allah'ın emirlerini ihlasla yerine getirmesi ve haramlarından kaçınması, Müslüman kardeşine nasihatte bulunması, Müslüman olmayan birine İslam'ı delilleriyle anlatıp ikna etmesi hep cihattır. Tirmizi Cihat 2, Nesai Haç 4, Ahmet 3, 456. Müslümanın dinini, namusunu, canını, vatanını, malını, mülkünü korumak, İslam'ı tebliğ etmek ve buna mani olan engelleri ortadan kaldırmak için mücadele ve muharebe etmesi cihattır. Bakınız Nisa 95, Enfal 72, Tevbe 20, 41, 44, 81, 88, Buhari, Mezalim 33, Müslim, İman 226, Ebu Davud, Sünnet 29. Bu durumda cihat, kalp, dil, el, mal, can, kültür, ekonomi, silah gibi her türlü vasıta ile yapılabilir. Dolayısıyla cihadı savaştan ibaret görmek hakikati ifade etmediği gibi cihadın Kur'an ve sünnette verilen mana ve muhtevası bakımından da eksik ve yanlıştır. İlginçtir ki İslam'da Hristiyan geleneğinde olduğu gibi kutsal savaş diye bir kullanım yoktur. İslam ilahiyatında savaş hiçbir zaman kutsal olmamıştır. Ya meşrudur ya da değildir. İslam en büyük cihadı kişinin kendisini manen geliştirmek için sarf ettiği gayret olarak görmüştür. Hazreti Cabir'in rivayetine göre Allah Resulü zorlu bir seferden dönen gazilere en hayırlı bir şekilde geldiniz. Şimdi küçük cihattan en büyük cihada döndünüz buyurdu. Onlar en büyük cihat nedir diye sordular. Resulullah kulun hevası ile mücahedesidir cevabını verdi. Beyhaki Ez Zühdül Kebir sayfa 198/374 Suyuti Cami 2 73/6107. Cihadın manalarından biri de düşmanla savaşmaktır. Tarih boyunca hiç savaşmadan veya hiç sulh yapmadan varlığını sürdürebilmiş bir devlet yoktur. Farklı maksat ve hedeflerle yapılmış olsa da neticede savaş ve barış bir insanlık gerçeğidir. İslam eşyanın tabiatında mevcut olan çatışma ve savaşı hiç yokmuş gibi saymaktansa onu kabul etmiş ve onunla alakalı kanunlar koyup tahribatını sınırlı tutmaya çalışmıştır. Profesör Doktor Seyit Hüseyin Nasr, İslam, İdealler ve Gerçekler, tercüme Ahmet Özel, İstanbul 1985, sayfa 33-34. Bununla birlikte bizzat kendi isminde selam ve silm yani barış ve huzur manası bulunan İslam'ın tek hedefinin umumi ve topyekün barış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira insanlık ancak barış içinde huzur ve saadete nail olabilir. Yine barış içinde birbiriyle tanışarak kardeşlik duygusunu tadabilir. İslam'da savaşın sebebi ve gayesi, bütün yeryüzünde İslam'ı hakim kılmak ve yeryüzünde hiçbir gayrimüslimin kalmayıp herkesin Müslüman olması değildir. Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde yeryüzünde her türlü din ve inanışın bulunacağı, bütün bunların Allah'ın bilgi ve iradesi dahilinde olduğu, Allah dilerse yeryüzündeki herkesin iman edeceği, Yunus 99, fakat mühim olanın hak ve hakikati aramak, bulmak, bütün insanlara İslam'ı anlatıp tebliğ etmek olduğu ifade edilir. İslam'da tek başına küfür, savaş ve ölüm sebebi olarak görülmemiştir. Zira ölüm gelinceye kadar her insana iman ve tevbe kapısı açıktır. Bir insan sırf kafir olduğu için öldürüldüğünde onun Müslüman olma imkanı elinden alınmış olur. İslam alimlerinde hakim olan kanaate göre savaşın sebebi inanmayanların Müslümanlara karşı saldırısı, zulüm ve taşkınlık etmeleri, İslam'ın tebliğine mani olmaları ve güce başvurmalarıdır. Bunun için de savaşa iştirak etmeyen kesimlerin savaş şartlarının dışında tutulması istenmiş, sırf İslam'ı benimsemediği için bir insanın öldürülmesi caiz görülmemiştir. Başta Hanefiler olmak üzere İslam hukukçularının çoğunluğu bu görüştedir. Profesör Doktor M.S.R. Elbuti, El Cihat Fi'l İslam, Beyrut 1997, sayfa 94. Muhammed Ebu Zehra, İslam'da Savaş Kavramı, tercüme Cemal Karaağaçlı, İstanbul 1985, sayfa 40-41. Diğer taraftan İslam, İnsanların baskı yoluyla dini benimsemesini kabul etmez. Hatta zor ve baskıyla gerçekleşen imanı ve küfrü geçersiz sayar. Böyle olunca hak ve hakikatin apaçık ve son temsilcisi olan İslam dininin savaşı tebliğ vasıtası olarak gördüğü ve temel ilke edindiği söylenemez. Bunun tarihi misallerinden biri Moğollardır. Onlar Hicri 656 senesinde Abbasileri yıkmış, Müslüman dünyayı harap ederek tarihin en büyük vahşetini işlemişlerdi. Fakat bir müddet sonra kendiliklerinden Müslüman oldular. Bunu kılıç zoruyla İslam'a girmek şeklinde anlamanın imkanı yoktur. M. Hüseyin Fadlallah, İslam ve Kuvvetin Mantığı, tercüme Vahdettin İnce, İstanbul 1997, sayfa 216. Yine asırlar boyunca İslam hakimiyetinde kalan bölgelerde diğer din mensuplarının bugüne kadar dinlerini ve varlıklarını korumuş olmaları da çarpıcı bir hakikattir. Buna karşılık başta İspanya, Endülüs ve Bosna örneği olmak üzere gayrimüslimler kendi bölgelerinde Müslüman nüfusun varlığına tahammül edememişlerdir. Bu itibarla İslam'da cihadı, Müslümanların mal ve can emniyetini sağlayan, İslam'a ve İslam ülkesine yönelik saldırıları önleyen, Müslümanların hukukunu koruyan ve neticede İslam'ın akıl ve gönüllere nüfuzuna dolaylı olarak yardımcı olan bir vasıta olarak tavsif etmek daha doğru olur. 1950'lere kadar Fransa'nın Afrika'daki sömürge valiliği vazifesini yürüten Hristiyan yazar Hubert Desan, Siyah Afrika'da Dinler isimli eserinde şöyle der: İslam mesajının çoğu yerdeki yayılışı zorlamaya dayalı değildir. Tam aksine çeşitli vasıflara sahip davetçilerin ikna kabiliyetleriyle gerçekleşmiştir. Bu davetçilerin entrikalardan haberleri yoktu, maddi güçleri de bulunmuyordu. İslam daha çok kavimden kavime barışçı sızmalar şeklinde yayılıyordu. Aristokratlardan biri Müslüman olunca, ki davetçilerin hedefleri de budur, hemen arkasından tüm kabile onu izliyordu. İslam'ın yayılışını kolaylaştıran bir diğer unsur da onun fıtri bir din olmasıdır. Onu kavramak kolaydır. Esaslarında ve kaidelerinde bir giriftlik ve karışıklık söz konusu değildir. Farklı ortamlara uyum sağlaması ve girmesi kolaydır. Bir insanın İslam'a girmesi çok basittir. Kelime-i şehadeti söylemesi yeterlidir. Bunu söyler söylemez artık o Müslümandır. M. Hüseyin Fadlallah, İslam ve Kuvvetin Mantığı, sayfa 217. Rahmet ve şefkat kahramanı olan Resulullah, Mekke'yi fethettiğinde eline imkan geçmişken hepsini kılıçtan geçirebileceği insanlara "inanırsanız sizi affederim" demek gibi bir baskı ve fırsatçılığı bile düşünmemiştir. Hatta birçok ileri gelen müşriye uzun mühletler vermiş, onlara müellefe-i kulüp statüsünde zekattan büyük paylar ayırmıştır.